Ayrım 18.
Başka bir dönemde Voronov'un serüvenleri herkesi şaşırtabilirdi ama o sıra öyle akıl almaz şeyler oluyordu ki Guymokyamov müfrezesine bağlı partizanlar bir Rus subayının ortaya çıkışına hiç şaşmadılar. Yalnız harita üzerine eğilen Mari için çekiyordu. Don Nehri ile biri ve birbirinden ne kadar uzak. Bu arada dede gelecek saldırı konusunda Voronov'la görüşüyordu. Biri ve Toulouse hattındaki bir demiryolu köprüsünü uçurmak gerekiyordu. Daha sonra dede arkadaşlarına şunları anlattı. Keşif diye buna derler. Çok daha önemli köprüleri uçurmuş bu adam. Voronov kısa sürede herkese alıştı. Mukavemetçiler dostluklarını göstermek için sırtına vuruyorlardı. Rus'un demek. İyi, çok iyi. Almanlar kaput ha. Biz partizanız. Voronov'a ayı adını verdiler. Voronov yeni adından hoşlandı. Nina bir beyaz ayıya benzediğini sık sık söylerdi. Delik ciğerle genç ve sapasağlam adamların her gün ölüp gittiği açlık kampında nasıl dayanmıştı? Dev yapısı kurtarmıştı Voronov'u. Daha sonra nasıl kurtulduğunu sorduklarında utana sıkıla gülümsedi. 70 yaşında odun yaran ve söylenen dedesini düşündü. Arhangelskliyiz ama meleklikle hiç ilgimiz yok. Susuzluktan bitmiş uzanmışlardı bir köşeye. Almanlar bir kova su getirmiş gülüyorlardı. Yaklaşana prim var. Susuzluğu öylesine büyüktü ki kovaya kadar sürünmüş. Bu arada Almanlar 4 kişiyi öldürmüşlerdi. Sonra Köln ve ceset dolu arabalar geldi. Her sabah ölüleri bir çukura atıyorlardı. Bazen ölü sayısının 100'ü bulduğu oluyordu. Canlıları ayakta duramayanları da atıyorlardı bu çukura. Misha Goloviev şiir bile yazmıştı. Köln çukurunda uzanıp yatarken ekmek gösterip kışkırtıyorlardı bizi. Alçaltmak istiyorlardı her birimizi. Partililer gitmeyin diyorlardı. Okuyun mezar taşlarımızdaki yazıları. Şerefli bir ölüme hak kazanalım. İçimizden birinin acı çekecek gücü kalmazsa parti komitesi zayıfların intiharına izin verir. Misha SS'lerden birine bağırdı. Yakında sizi asacağız. SS bir kurşunda öldürdü Misha'yı. Voronov şiiri hatırladı. Misha'nın acı çekecek gücü kalmamıştı. Son olarak Voronov madende çalışıyordu. Uyandığında insanın yüreğini sıkıştıran korkunç bir düş gibiydi yaptığı iş. Ama bu düş şimdiden bulanıklaşmış, insan anlayışının ötesine geçmişti. Stepte bir yaz gününü Shuryapov'un asık suratını hatırladı. Sonra birden başka bir güne, kaçtığı güne geçti. Alman kızıl saçlıydı, yüzü çillerle kaplıydı. Voronov taşı kafasına indirdi, orman ardından Dul Lagrange'ın küçük evi. Yeniden hayata dönmüştü, soruyordu. Oralarda neler oluyor? Aylardır ne gazete okumuş, ne radyo dinlemişti. Leningrad kuşatmasının yeni yarıldığını ama kentin yine de Alman toplarının ateşi altında bulunduğunu öğrendi. Nina yaşıyor muydu? Smolensk alınmıştı. Kiev'i ele geçirmek için savaşıyorlardı. Ara sıra büyük bir özlem kaplıyordu içini. Bütün bağları kopuktu. O kadar uzaktaydı ki. Yüzü asılıyordu böyle anlarda. Dede geliyor. Ruslar bir kent daha almışlar ama adını unuttum diyordu. Voronov kentin adını öğrenmek isterdi ama dedenin güleç yüzünü görünce gülümsemekle yetiniyordu. Hayır, yalnız değilim. Bu insanlar bizlerle beraber. Demek ki Sergey gibi, Zonin gibi, bütün tabur gibi Kiev'i almak için çarpışıyor. Mukavemetçiler arasında başka yerlerden gelenler, yerliler, işçiler, madenciler, bağcılar, çobanlar, bir öğretmen, bir baytar, iki İspanyol, bir Çek, genç kızlar vardı. Müfrezeye İspanya'da çarpışmış köy öğretmeni dede komuta ediyordu. Hepsi Voronov'un sözlerini büyük bir merakla dinliyorlardı. O başka bir dünyanın adamı. Ayı söyledi sözü, temyizi olmayan kesin mahkeme kararı gibiydi. Çek, herkes ona Çek diyordu, yaşlı bir adamdı. Usta bir saatçiydi. Minicik dişlilerin gizemli ve şaşmaz işleyişine alışkındı ama sabrı tükenmiş ve Alman subayını bıçaklayıvermişti. Voronov'u gördüğünde o kadar heyecanlandı ki ağzından tek söz çıkmadı. Rusçayı anlıyor musunuz diye sordu Voronov. O zaman Çek aralıksız konuşmaya başladı. Ana dilini 6 yıldır ilk kez konuşma fırsatını bulmuştu. Voronov onun dediklerini anlamaktan çok el yordamıyla çıkarıyor, cevap veriyordu. Evet, tabii. Bu karşılaşma partizanları şaşırttı. Dede sordu. Baksana Çek, sen Rusça da biliyor musun? Bütün Slavlar Rusçayı anlarlar, cevabını verdi Çek. Söz konusu dil bilgisi değildi. Anlatmak istediği buydu ama gülümsemekle yetindi. Ve iyilik akan miyop gözlerini mendiliyle sildi. Barcelonalı duvarcı ustası Jose Voronov'a, Ebro Irmağı kıyısında bir Rus gördüm. Adı Ivanoviç'ti, dedi. Şimdi bir alaya mı komuta ediyor yoksa bir tümene mi? Ivanoviç diye birini tanımam. Bu cevap Jose'yi öylesine üzdü ki Voronov dayanamayıp gülümsedi. Ha, şimdi hatırladım. Tümen komutanı oldu. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Biliyor musun ayı, faşistlerin Rusya'ya saldırdıklarını söylediklerinde hem üzüldüm hem de sevindim. Savaşın bir felaket olduğunu biliyorum. Barcelona'da bomba bir kızımı öldürdü. Ebro Irmağı kıyısında Rus'u gördüğüm için memnunum. Faşistlerin işini bitireceklerini daha başlangıçta anladım. Miki, Voronov'tan boş zamanlarında kendisine Rusça öğretmesini istemişti. Miki, Renault fabrikalarında kaynakçıydı. Ben eski bir komsomolum, diyordu kendisi için. Bazı Rusça sözler ona epey güç geliyordu. Peki ama masa neden bir stol oluyor, bir de stola? Amma da karışık be, yine de öğreneceğim. Ölmezsem savaşın sonunda bir haftalığına da olsa Rusya'ya gideceğim. Ne dedin? Zastolom. Yok ha, ben bu işi kıvıramıyorum. Bir göz atmak için de olsa uğramak isterdim Moskova'ya. Desire baba şarapçıydı. Hayatta iki şeye değer verirdi. Partiye bir, şaraba iki. Savaş öncesi radikallere verirdi oyunu. Almanlar Fransa'ya girdiklerinde belediye başkanı, bir radikal, duvara Maraşal Pöteğin'in resmini astı ve bir Alman temenine yıllanmış şarap şişelerini çekti. Desire baba çok kızdı. Sonra komünistler iki Almanla bir haini öldürdüler. Şairin şiirlerini sevmesi gibi Desire baba da şarabı severdi. Kokladı mı ayrı verirdi şarapları birbirinden. Şu ya da bu şarabın nereden geldiğini hemen bilirdi. Mezarlığın yanındaki Mikod'un bağından, değirmenin oradaki Baba Bela'inkinden bu iki eğilim çatışınca Desire baba uzun süre beklemedi. Katıldı partizanlara. 1942 yılı korkunç bir yıl oldu, diyordu. Almanlar Mikot ile Joseph'i öldürdüler. Ancak şarap yönünden de eşsiz bir yıl. Bağ bozumundan bir ay önce girmiştim müfrezeye. Bu yıl da şarap iyi olacak, diyerek içini çekiyordu. Bağım ne alemde, hiç haberim yok. Almanlar her şeyi çiğnemiş olmalılar. Günün birinde Voronov'a sordu. Baksana, Moskova çevresinde şarap bizimkinden iyi midir? İyi şarap Kafkasya'dan çıkar. Moskova çevresinde bağ yoktur. İklim çok sert de ondan. Desire babanın gözleri geçirdiği şaşkınlığı yansıttı. İyi şarapsız güzel bir hayat düşünülemezdi. Az sonra Voronov'un sırtına vurdu. Ne önemi var be ayı? Şu uğursuz savaş bitsin. 1-2-5 yıllık plan sonunda Moskova çevresinde de bağ olur. Göreceksin. Buradakinden iyi şarap çıkaracaksınız. Voronov bu insanların kendi ülkesine güvendiklerini anladı. Hem kıvanç duyuyordu hem de duygulanmıştı. Onların gözünde ülkemi temsil ediyorum. Ama basit, kendi halinde bir adamım. Yanılabilir, yanlış yola sürüklenebilirim. Yanılmadı hiç. Ne köprünün uçuruluşunda ne de bir Alman konvoyuna saldırdıklarında. Voronov'la dede her şeyi en ince ayrıntılarına dek hazırlamışlardı. Ellerinde Alman makinalılarıyla 30 partizan yolun kıyısındaki dere yatağında pusuya yatmıştı. Mayını yerleştiren Voronov'tu. Başlarında dede ile 15 partizanı ormanın içinde bir tepede bıraktı. Patlama olduğunda Almanlar uyuyorlardı. Çoğu bir an kendine gelemedi. Voronov Almanların kendilerini aşağı attıkları tümseye koştu ve makinalısını bırakmadı elinden. Müfrezenin ilk önemli işiydi bu. 100 kadar makinalı ve yığınla cephane elde ettiler. Korkudan kekeleyen bir Alman teğmeni de yakalamışlardı. Sayın baylar, Beni öldürmemelisiniz. Dünyanın en sakin adamıyım ben diyordu. Partizanlar iki kişiyi, ilk anda ölen Robert'la Desire babayı kaybetmişlerdi. İhtiyarı ormana götürdüler. Janet yarasını sardı. Çok acı çekiyordu. Voronoff yanına geldiğinde gülümsemeye çalıştı ve ''İyi değilim'' dedi. ''Düzelirsin. Bak ben nasıl iyileştim.'' ''Hayır hayır. İşim bitik. Hissediyorum. Her şey bir yana, günümü de doldurdum nasılsa.'' İhtiyarın öldüğü gece komşu köylerden 18 köylü geldi. Daha fazla bekleyemedik diyorlardı. Bitip tükenmeyen bir sonbahar yağmuru yağıyordu. Orman ölüm kokuyordu. Voronoff radyonun başına geçmiş, Moskova'yı yakalama çabasındaydı. Miki alçak sesle şarkı söylüyordu. Özgürlük kolay verilmez, söke söke alanındır. Arkadaş, iyi ötür ıslığını, gelip çatan savaş çağıdır. Kompartmanın bir köşesine yerleşen Şişko, parti süsünü çıkarıp alnını kuruladığında Mado korktu. Gerçekten sıcak mı burası? Oysa Mado titriyor, bir türlü ısınamıyordu. Gece bardaktan boşanırcasına yağan yağmur altında San Remi'den dönerken üşümüştü. Hastalanmamalıyım, korkunç bir şey olur. Mado için en önemli şey müfrezesine ulaşmak ve makinalı tüfek sorununun görüşüleceğine haber vermekti. Kentle dağ, dağla kent arasında mekik dokuyordu. Küçük bir otelin sahibine hasta teyzesini görmeye geldiğini anlatır, köylülerden ne yapıp da bir çuval patates edinebileceğini sorar, bir noterle kendisine kalan mirası konuşurdu. Sonra daracık, sarp bir yolu kışın soğuğuna ve Ağustos ayının sıcağına aldırmaksızın tırmanır, yağmur altında bir çoban kulübesine ya da kıyıda köşede kalmış bir çiftliğe varır, ocakta elbiselerini kurutup bir bardak su içtikten sonra yeniden yola devam ederdi. Yabancılarla arkadaş, düşman, kayıtsız kişiler, yaptığı konuşmalar, tren istasyonlarının canlılığı, dağ yolları, adresler, sigara kağıdı üzerine çizilmiş planlar, bir yapmacık neşe ya da inceden inceye hazırlanmış bir ciddilik, bu devamlı ölüm tehlikesi sanki hayatta başka şey olmamış gibi doğal geliyordu Mado'ya. Geçmişten söz ettiği enderdi. Geleceği düşünmüyordu. Arkadaşlarından biri zaferden sonra dediğinde şaşar kalırdı. Günleri ufak tefek güçlüklerle doluydu. Polisin dikkatini nasıl dağıtıp denetim noktasını aşmalı? Tek başına yolda bağlantıyı sağlayacak adamı bekler ya da bir vagonun koridorunda buğulu camlar ardında dururken yaptığı işle bağlandığı adamları düşünürdü. Onların hayatı aynı zamanda kendi hayatıydı. Silah taşıyor, trenleri havaya uçuruyor, bir yerlerde saklanıyor, sere karşı ormanlarda gizleniyor, bildiri basıyor, depoları ateşe veriyor, elde tabanca ya da bomba yerlerde sürünüyorlardı. Aşağı yukarı her gün Mado, bir hafta ya da 6 ay önce tanıdığı birinin ölümünü haber alıyordu. Kimi çarpışma sırasında düşüyor, kimi de Gestapo ya da jandarmalar tarafından yakalanıyordu. Mado bunların hepsinin ne iş gördüğünü bilirdi ama savaştan önce nasıl yaşadıklarından, neyi istediklerinden ve nasıl sevdiklerinden haberi yoktu. Yüzleri, sözleri ve yalnız bir kadın belliğinin kaçırmayacağı ayrıntıları hatırlıyordu. Bir mendil, dil çalması, duvara asılı bir fotoğraf gibi. Bu ayrıntılarla karşılaştıklarının hayatlarını gözünün önüne getirmeye çalışırdı. Kendisini ötekilere yaklaştıran bağın, sevgisinin desteği Mado'yu ayakta tutuyordu. Hiç yalnız kaldığı yoktu. Onunla birlikte rastlantı sonucu bir an için hayatından geçen ama silinmemek üzere yüreğine kazılan insanlar da yolculuk ediyorlardı sanki. Şimdi Morris'i düşünüyordu. Onu iki kere görmüştü. Herkes deli fişek olduğunu söylüyordu. Mado da hayalci bir insan izlenimi uyandırmıştı. Yeni saldırının sözü ediliyordu ki batan güneşin kısıla boyadığı pencerelere bakan Morris birden ''Sanki ortalık yanıyor'' dedi. Mado yaka düğmesinin koptuğunu fark etti. Bakışı yakalayan Morris nedenini bilmeden açıklama yapma gereği duydu. İnem yoktu da Lucy savaş öncesi Morris'in sanat tarihiyle ilgilendiğini anlatmıştı. 50 yaşlarında vardı. Nasıl dayanabilirdi bütün bu işlere? Mado Şişko'nun karşı köşesinde oturan yolcuya göz attı. Luke'a benziyordu. Acaba Luke şimdi neredeydi? Josette Eylül başından beri ondan haber alamadığını söylemişti. Paul'un ölümünden bu yana tanınmayacak haldeydi Josette. Ayakta güç duruyordu. Önemli olan hiç durmamak. Gece yürürken kendimi iyi hissediyorum ama bir an dinlenmek garip düşüncelerin kafama dolmasına yetiyor. Başım müthiş ağrıyor. Koridorda biri şarkı söyledi. Şarkı söylemek boş. Her şey şarkısız da apaçık. Geceydi. Sakkor yakınında Sergey bana annesinden söz ediyordu. O an gideceğini ve beni birlikte götürmeyeceğini anladım. Neden bu kadar üşüyorum? Hastalanıyorum galiba. Hiç de sırası değil. Tren 11'i çeyrek geçe Limoges'e varıyor. Daha 3 saat var. Orada Lucy'ye uğramam gerekli. Adresi hatırlıyorum. Ama ya Lucy orada değilse? Amma da aptalca düşünce. Gece ona uğrayacağım konuşuldu ya. Yarın sabahta Morris'i Jordan bahçesinde göreceğim. Neden bahçelerde, parklarda buluşuluyor? Özellikle sabahları hiç de akla yakın değil. Hadi akşam olsa aşık numarası yapar, atlatır tehlikeyi insan. Ne kadar da soğuk. Çok üşüyorum. Mado mantosunun yakasını kaldırdı. Komşusunun durmadan kendisini gözlediğini fark etti. Uzun boylu, 40 yaşlarında, minicik bıyıklı ve baygın bakışlı biriydi adam. Bu yüz bana yabancı değil. Bir yerlerde ona rastlamış olmalıyım. Ama nerede? Hayır, sadece bir sinema artistine benziyor. Filmin sonu kötü geldiğinde hepsinin yüzü böyledir. Peki ama ne bakıyor bana böyle? Titriyorum. Belki dıştan görülebiliyor titrediğim. Sinirlendiğimi sanacak. Mado hemen düşündü. Yeğenime gidiyorum. Rasin sokağında oturuyor. Terzi. Belki de polistir bu adam. Hiç havası yok ya. Ama türlü türlü polis olduğu da bir gerçek. Vagon değiştirmek olanaksız. Hainin teki ise polis çağırabilir. Herkes birini öldürdüğümü sanacak. Üşüttüğümü söylesem? Konuşamamaktan korkuyorum. Gerçekten hastayım. Kafam kazan gibi. Belki benden hoşlandı da yaklaşmanın yollarını arıyor. Biz yeraltı çalışmasını sürdürüyoruz ve herkesin de aynı hayatı yaşadığını düşünüyoruz. Oysa bütün bunlar öyle değişik ki. Millet para kazanıyor, öpüşüyor, üşütüyor, sıcak yatağına girip sakin sakin romlu çayını içiyor. Kafam çatlayacak sanki. Uyumaya çalışacağım. Mado gözlerini sımsıkı yumdu, daldı. Tutuklandığını görüyordu düşünde. Sorguya çekiliyor, cevap verirken dili dolanıyordu. Yeğenini tanıyamadığı, Alman da gülerek "Uydurduklarınız çok saçma şeyler" dediği için uyanıverdi. Her yanı ateşler içindeydi. Şakaklarından ve dudak kenarlarından koca koca ter taneleri sızıyordu. "İyi değil misiniz?" Komşusunun okşayıcı bir sesi vardı. Mado başını salladı. Aspirinim var. Size bir bardak su getireyim. Mado hapı aldıktan sonra adam sordu. Paris'e mi gidiyorsunuz? Hayır, Limoges'a. Ben de oraya gidiyorum. Geç vakit varacağız ama. Tren bir saat rötar yaptı. İstasyonda bekleyecek kimseniz var mı? Hayır. Yeğenime haber vermedim. İzin verirseniz sizi gideceğiniz yere kadar götürürüm. Sağ olun, yalnız giderim. Küçük bir çantadan başka eşyam yok. Bir hafta kalacağım burada. Cevapları sevimli fakat çekingendi. Yine de şaşkınlığını belli ettiği inancındaydı. Aspirin uykusunu getirdi. Dalarken komşusunun gözlerini üzerinden ayırmadığının farkındaydı. Herhalde benden hoşlandı. Mado bir şeyler düşünmediği için kendini avutmak istiyordu. Öyle derin bir uykuya dalmıştı ki komşusu onu uyandırmakta güçlük çekti. 10 dakika sonra Limoges'e varacağız. Çantasından bir küçük ayna çıkardı, saçlarını düzeltti, yüzüne pudra sürdü. O an kendini biraz daha iyi hissetti ama ayağa kalktığında dizleri titriyordu. Buz gibi bir yağmur yağıyordu. Lucy'nin evine kadar yürümesi gerekliydi. Koşarak Theodor Bach sokağını izledi. Sadi Carnot alanına çıktığında arkasına baktı ve birlikte yolculuk ettiği adamı gördü. Polisti hiç kuşkusuz. Grange Garros sokağına sapacak yerde soldan ilk yola girdi. Ardına bakmaya korkuyordu. Sanki biri yakalamak için peşinden koşuyordu. Ne yapmalı diye düşündü. Lucy'ye gitmek olanaksız. Adam herhalde peşimden geliyor. Durdu, görünürde kimseler yoktu. Ama gizlenmiş de olabilir. Yağmur yağıyor, bir şey görme olanağı yok. Birkaç sokak daha geçti. Peşinden kasketli bir ihtiyar geçiyordu. Az öncekinin yerini başka biri aldı. Sabaha kadar sokakta kalamam. En iyisi otele gitmek. Peşime düşmüşlerse de yalnız ben yakalanırım. Kafam bomboş. Kim olduğumu, nereden geldiğimi hiç bilmiyorum. Uykulu katip kapıyı açtı. Mado defteri doldururken yanağını kaşıyıp homurdanıyordu. Bir şeyden kuşkulandığını sanıyorum. Bu işe başlayalı bir yılı geçiyor, başıma hiç böylesi gelmedi. Nedeni de ateşimin yükselmesi. Katip ufacık, pis bir odaya soktu Mado'yu. Kuş tüyü yorganlı yüksek bir yatak. Duvar kağıtlarının üzerinde tahta kurusu ölüleri, kurumuş tıraş sabunu. Mada çabucak soyunup yattı. Çarşaflar buz gibiydi. Kuş tüyünün altında bir türlü ısınamıyordu. Yan odada bir çift vardı. Kadın durmadan aynı şeyi tekrarlıyordu. Alçak! Ve adam boğuk sesiyle sinirli sinirli karşılık veriyordu. Kızma bebeğim. Uyutmayacaklar beni. Oysa polisler gelmeden önce bir saat olsun uyusam ne rahatlayacağım. Yataktan atladı, çantasını boşalttı. Kimlik kağıtları, dudak boyası, para, pudra kutusu, başka şey olmadığını biliyordu ama bir kere daha göz attı. Zil çalındı. Biri yukarı çıkıyor. Herhalde beni almaya geliyorlar. Hayır, bir kapı gıcırdadı. Saat daha 2. Genellikle 4'te gelirler. Herhalde oda çok sıcak. Ter içindeyim. Zavallı başım. Sanki çekiçle enseme vuruyorlar. Kuş tüyü yorganı üzerinden attı. Birden kendini daha iyi hissetti. Sırt üstü uzanmış, kıpırdamaktan çekiniyordu. Başına bir buz kesesi koymuşlar. Annem. Sergey, anlıyor musun şimdi? Sadece kuş beyinli bir kızım ben ama kötü değilim. Bekle, neden konuşturmuyorsun? Belki de bu yüzden seviyorum seni. Beni hiç konuşturduğun yok. Hep düşüncelere dalıyor, bir şey görmüyorsun. Gözlerini kısıp başını geriye atıyor Sergey. Sevgilim, cehennemin dibine yollayacak mısın beni? Bunu yapalı yıllar oluyor. Yine de buluştuk ama. Mado uyandığında saat sabahın 8'iydi. Daha iyiydi. Baş ağrısı yerleşmişti ama kafası kazan gibi değildi artık. Çok güçsüzüm. Herhalde dün gece ateşim yükseldi. Trendeki adamı da polis sandım. Oysa evine dönen biriymiş. İstasyondan kentin merkezine giden tek yol vardır. Islanmamak için hızlı yürüyordu herhalde. Ağır ağır giyindi. Morris onda gelecekti. Bir saat süreyle peşinden kimsenin gelip gelmediğini anlamak için ıssız sokaklarda gezindi. Hayır, yanılmış, boşuna şüpheye düşmüştü. İşin en kötü yanı da ayakta güç duruşum. Oysa Morris yarın sabah arkadaşlarla buluşmamı isteyecek. Mado bir çiçekçinin önünde durdu. Kapı açıktı. Şişko, bıyıklı bir kadın içeride çorba içiyor, parmaklarını tastan çıkan buharda ısıtıyordu. Minesi dökülmüş koyu renk bir su kabındaki papatyalar, kopkoyu ve pas rengi leylaklar solmuştu. Mado, kara tahta üzerindeki yazıyı okudu. Tusan yoğurtusu. Yarın ölülerin günüdür. Bu çiçekleri mezarlığa götürünüz. Siyah pardüsülü bir adam yaklaştı, papatyalara dokundu. Bu çiçekler taze değil. Bayım, şimdi insan umduğunu değil, bulduğunu alıyor. Bir ses, ölüler için fark etmez nasılsa dedi. Mado başını çevirdi, kimseyi göremedi. Saat 10'a gelmişti. Bahçenin bir ucundan öbürüne yürüdü. Islak sıralar, kızıl kumlar üzerinde minicik su birikintileri. Kadının biri beyaz köpeğini gezdiriyor.